Cinéphile. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefil programına daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil.
Ben Yeşim Burul.
Bu hafta da online olarak karşınızdayız. Filmler de hala online olarak karşımızda zira.
Evet, sinemalar kapalı. 1 Mart'tan sonra ne olacak? Sözde beklenilen yeni rahatlama durumları sinema salonlarını da etkileyecek mi? Orada farklı bir düzenleme olacak mı? Biz de merakla bekliyoruz açıkçası.
Evet, ama bu esnada sinemalar açılsa bile insanların çok da kapalı alanlara girmeye merakı da olmayabilir. Bir takım online gösterimler de devam ediyor. Önümüzdeki haftalar içinde yeni duyurular yapıldı. Mesela İstanbul Film Festivali Mart seçkisini açıkladı geçtiğimiz hafta.
Evet, 5 ve 28 Mart tarihleri arasında dijital ortamda yine izleyiciyle buluşacak. Yani bu artık bayağı bir oturdu İstanbul Film Festivali'nin seçkileri. Orada uygulama üzerinden satın alınabiliyor biletler. Ve isterseniz tek tek, isterseniz kombine film paketleri halinde satın alıp filmler izleyebiliyorsunuz. Mart ayı seçkisinde de bir kısmı daha eski, bir kısmı daha yeni filmlerden oluşan gene güzel bir seçki var.
Evet, her bir film 5 gün gösterimde kalıyor. O yüzden programı düzenli takip etmek lazım. Dediğimiz gibi 5 Mart'ta Manus Van Horn'un Ter filmiyle başlayacak. O mesela 5-10 Mart tarihleri arasında. Bu ayın öne çıkanlarından mesela Kelly Reichardt'ın tabii daha eski filmi, belki de adını ilk duyduğumuz Meek's Cut Off, Kestirme Yol ve Ripstein'ın son filmi Meksika'dan El Diablo Entre Las Piernas, Bacaklarının Arasındaki Şeytan filmleri var mesela.
Evet, onun dışında Güney Koreli'nin sevilen yönetmenlerinden Hong Sang-soo'nun Kaçan Kadın filmi de 7 Mart itibariyle gösterime giriyor.
Hong Sang-soo acaba bu süreçte ne yapıyor diye de merak ediyorum. O kadar üretken bir yönetmen ki her sene 2-3 film çıkarıyor çünkü.
Kesin çekiyordur, ben sana söyleyeyim, kesin. Evde mi evde çekiyordur.
Çekiyordur. Bir de Güney Kore'de zaten bayağı film endüstrisi devam ediyor. Orası biraz daha iyi idare edebildi sanıyorum. Arada Güney Kore bültenleri geliyor. İşte sinemalarda şunlar var falan diye devam ediyor onlar herhalde. Hong Sang-soo da dediğimiz gibi arada bir 3 film daha çıkarmıştır. Pandemi yüzünden buluşamayan bir kadın ve bir adam sonra yanlış anlayıp birbirlerini başka yerlerde gidip bekleyip falan olmuştur bir şeyler.
Evet, bir kısmı Zoom'da falan da geçiyor olabilir.
Evet, Hong Sang-soo günlük hayatımızı da hızla değişiklikleri kavrayıp sinemasına yansıtabilen bir yönetmen olarak uyum sağlamıştır bu döneme diye tahmin ediyoruz. Henüz pandemi dönemi filmlerini görmemiş olsak da.
Evet, aynı fikirdeyim ben de. Ama yani bir şekilde bu böyle bir seçkiyle de olsa bu filmlerin karşımıza geliyor olması gayet güzel.
Evet, yeni duyurulan programlardan bir de Kundura Sinema'dan hoş bir haberimiz var. 8 Mart yaklaşıyor ve 8 Mart şerefine Nasty Woman, Edepsiz Kadın başlığıyla, ki bu Trump'ın Clinton'a ettiği bir sözdü, sonra kadınlar tarafından sahiplendi. Oradan yola çıkarak sinemanın ilk Edepsiz Kadınları adlı bir gösterim ve söyleşi programı yapılacak. 6 film gösteriliyor 8 Mart'tan itibaren, çevrimiçi ve ücretsiz. Bunlar da hemen küratörleri de söyleyelim. Laura Horak, Maggie Hennefeld ve Elif Rangen Kaynakçı. Filmler 1907 ile 1919 tarihleri arasından kısa filmler. tabii ki. Özellikle sessiz sinema meraklıları için çekici bir program. 8 Mart günü de bir söyleşi gerçekleşecek bu 3 küratörle.
Evet, anlamlı bir seçki olmuş bu sene 8 Mart için. Zaten hem kısa filmler hem de sinema tarihi açısından bu erken filmleri izlemek için her zaman fırsatımız olmuyor. Gayet de ilginç bir seçkiyle karşımızdalar.
Evet ve gördüğümüz kadarıyla bayağı da çok ortaklı bir proje, farklı arşivlerden toplanmış filmler. Proje ortakları arasında İtalya'daki Sessiz Sinema Günü'nün isimlerini görüyoruz. Kolombiya'da yürütülen Kadın Film Öncüleri Projesi var. Online olarak bu arada bu konuyla ilgilenen dinleyicilerimiz için Women Film Pioneers Project diye bir arşiv oluşturdular Kolombiya Üniversitesi'nde. Oradan Kate Sakana ve Jane Gaines'in de adı geçiyor proje dahilinde. Yani araştırması da derinlemesine yapılmış bir program. Bu konuda biraz daha fazla bilgi edinmek isteyenler için de çok iyi bir kaynak olacağı benziyor. Özellikle 8 Mart'ta yapılacak o söyleşi.
Evet, öte yandan İstanbul Modern'de de Oscar'ın yabancıları seçkisi devam ediyor. 16 Şubat'ta başladı. 8 Mart'a kadar da devam edecek. Orada da bu hafta sonu izleyebileceğiniz filmlerden biri aslında bugün açıldı. O da izlemeye. Kolektif, bu senin en çok konuşulan belgesellerinden biri Romanya'dan.
Evet, benim o seçkideki en izlemek istediğim film. O yüzden bir an evvel harekete geçmekte fayda var.
Evet, 28 Şubat'ta Elmalar Apples başlıyor. Ondan sonra da 2-4 Mart arasında Uyur Gezerler, 4-6 Mart arasında 200 metre ve 6-8 Mart tarihleri arasında da Ejre filmi gösterilecek bu kapsamda.
Evet, gösterimler bugünlerde böyle. Bir de bülten, bir festival haberi geldi. 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nin emek ve başarı ödülleri belli olmuş. Bu sene Kadın Yönetmenler Derneği 3 ayrı tarihe yayıyor festivali. Bu kapsamda ödül olarak da emek ödülü sinema yazarlığı kategorisinde Sevin Okya'ya verilecek. Türkiye'nin ilk kadın sinema eleştirmeni olarak. Akademi kategorisinde Eylem Atakav'a veriliyor East Anglia'dan. Yönetmen başarı ödülü ise Oscar adaylığı da bulunan Honeyland, hatta çifte adaylığı bulunan Honeyland filminin yönetmenlerinden Tamara Kotevska'ya veriliyor.
Evet, ödül töreninde 25-30 Haziran tarihlerinde Seferihisar'da gerçekleştirilecek.
Evet, Haziran uzak görünüyor şimdi ama belki Haziran'da hakikaten öyle yerlerde, açık havalarda hep birlikte film seyrediyor olabiliriz.
Evet, yani ben isteyenin bir yüzü diyorum. Biz dilemeye devam edelim ve umut etmeye. İnşallah bir şekilde açık havada da olsa büyük perdede, beyaz perdede filmlere kavuşacağımız günler için da gün sayıyoruz diyebiliriz.
Ama bu esnada da izleyecek bir şey arıyorsanız Yeşim'in önerisi var.
Benim birkaç önerim var aslında. Geçtiğimiz hafta bu açıdan farklı farklı türlerde de şeyler izledim ama bunlardan bir tanesi genel olarak sinefillerin ilgisini çekebilecek bir belgesel. Blue TV'de şu an gösterimde Bergman belgeseli. Jane Magnusson'un yönetmiş olduğu bu film İsveçli. Tüm zamanların belki de en tanınan, en sevilen sinema tarihine de artık adını altın harflerle yazdırmış ünlü yönetmen Ingmar Bergman'ın bir senesine odaklanıyor aslında. O da 1957. 1957 öyle ilginç bir yıl ki Bergman'ın hayatında iki sinema filmi, dört tiyatro oyunu, bir televizyon filmi yönetiyor bu süre zarfında. Bir de tabii bir yandan geliştirmeye devam ettiği projeler olduğunu da söyleyelim ama bu sene içerisinde yönettiği filmler, biri Yedinci Mühür, öbürü de Yaban Çilekleri desem, zannedersem ne kastettiğim daha iyi anlaşılacak. 30'lu yaşlarında, hakikaten en verimli çağında hiç durmadan çalışan bir yönetmenin portresi diyebiliriz. O bir seneye odaklanırken aslında bütün hayatına da daha bütüncül bir bakış açısı sunuyor bize. Yani böyle çok da pohpohlamak, cilalamak üzerine de yapılmış bir belgesel olmadığını da şimdiden söyleyeyim. Bergman'ın bir insan olarak tüm zaaflarıyla, hatalarıyla ve sıkıntılarıyla işte daha işte 30'lu yaşların ortasında bu işleri yaptığı esnada farklı kadınlardan 4 ayrı çocuğu var mesela daha o dönemde. Ömrünün sonunda 9 çocukla tamamlıyor hayatını diyebiliriz. Ama pek özel hayatına ve ailesine ayıracak vakti de hiçbir zaman çok fazla olmamış. Öte yandan tabii son eşiyle çok uzun bir birlikteliği var. Özel hayatı daha doğrusu hep birazcık karmaşık olmuş bir insan ama bir taraftan da müthiş üretken bir insan. Tabii izlerken şu anda o dönemde yaptığı bir takım şeyler bugün setlerde yönetmenlere, oyunculara yapsa muhtemelen dava konusu olabilir diye de görüyoruz. O döneme dair pek çok yönetmen için bunun söz konusu olabileceğini de söylemek mümkün zaten.
Ama yani Bergman'da onlar filmde de hissediliyor. Her yönetmende o kadar değil. Benim buradan itiraf edeyim, Bergman hani dediğin en sevilen yönetmenlerden benim hep bir direncim var Bergman'a karşı ve bu yüzden. Persona olsun, sessizlik olsun, hani bir noktada zaten çok da içimden gelmiyor çok fazla Bergman filmi seyretmek. Çünkü bir rahatsızlık orada bana bile geliyor. Hani setten olduğunu bırak, o filmin kadınla kurduğu ilişkide bile bence o hissedilebiliyor.
Yani bence belgesel bütün bunları çok katmanlı bir şekilde ortaya koyması açısından da oldukça başarılı bir belgesel. Bergman'ın hayatının farklı dönemlerinde hayatında yer almış, onu tanımış, farklı yaş dilimlerinden, sektörden pek çok insanla konuşuyorlar. Onların görüşlerini alıyorlar. O açıdan da çok hoş. Hani ben o açıdan otör sinemasını seven, Bergman'a ayrı ilgisi olan, genel olarak sinema tarihine de meraklı, herkese çok çekincesiz tavsiye ediyorum Bergman belgeselini Blue TV'de. Onun dışında geçtiğimiz hafta bir de bu senenin en çok konuşulan animasyonlarından birini izleme şansına kavuştum. Wolfwalkers, kurt yürütenler mi desek, kurt yürütücüleri mi Türkçe'ye nasıl çevirsek bilemiyorum. Ama gerçekten son yıllarda izlemiş olduğum en güzel animasyon filmlerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Canlandırma sinemasının hakikaten sıra dışı örneklerinden biri. Bir kere elle çizilmiş. Dolayısıyla bambaşka bir görsel dünyası var. Birazcık son yıllarda Disney Pixar estetik şeylerinin, evrenin içerisinde çok sıkıştığımızı düşünenler için de çok iyi bir, bence yeni bir soluk getiriyor. Bir keltik bir şeyden, efsaneden yola çıkıyor. İrlanda'da geçtiğini söyleyebilirim. Bir taraftan da arkadan arkaya aslında sömürge, sömürgecilik, İngiliz sömürgesi meselelerini de çok tatlı bir biçimde ele alıyor. Hakikaten bence Wolfwalkers bu senenin en iyi filmlerinden biri. Hem anlatısı hem anlatım biçimi itibariyle o ekibin yeni işlerini de merakla bekliyorum.
Evet, epey bir konuşuluyor. Altın Küreler'de en iyi animasyon adaylığı var. Bakalım muhtemelen Oscar'lara da yansıyacak bu. Çünkü bu sene öyle özellikle ön plana çıkan, hani hepsinin arasından sıyrılıp tek film olarak ortaya çıkan bir animasyon olmadı. Hani ilgi çekenler oldu ama Wolfwalkers'a konuşulanlardan biri.
Evet, bence hani şeylerde de bir, adaylıklarda da bir şansı olabilir diye düşünüyorum. Tom Moore ve Ross Stewart birlikte yönetmişler. O ikilinin şu son dönemde de aslında Apple TV için de, Apple Plus için pardon, yeni bir proje geliştirdiği haberini de sen paylaştın daha benimle taze taze. 13 bölümlük bir animasyon dizisi.
Evet, izleyip sevenler bir süre daha beklerlerse bir de dizi görebilirler aynı ekipten. Daha önümüzdeki yıllarda da herhalde bu girişle epey bir ürünlerini izleriz bu ekibin.
Bu pandemi döneminde eve kapandık, evlerde izliyoruz. Zaman zaman kendi çevremden de çok duyuyorum. Ya çok film izleyemiyorum, uzun bir şey izlemeyi çok beceremiyorum. Hani konsantrasyonum mu daha azaldı vesaire. Kendini dizilere veren arkadaşlarım da var etrafımda. Ben de şahsen çok uzun süredir polisiye türünü hem edebiyatta hem televizyonda hem de sinemada takip eden biri olarak son yıllarda benim çok severek izlediğim ve artık sonuna gelmiş olan, şu anda 7. ve son sezon çekiliyor. Amazon Prime'ın bence birazcık geride kalmış, kıyıda köşede kalmış. Aslında her sezonuyla ayrı ayrı beğenilmiş bir başka dizisinden bahsetmek istiyorum. Bosch. Dizinin adı Harry Bosch'un soyadından geliyor. Michael Connelly'nin yarattığı, ünlü polisiye yazar Michael Connelly'nin yarattığı bir karakter Bosch. Ve Amazon Prime tarafından televizyona uyarlandı. Ve dediğim gibi şu anda 6 sezonu hazır. Sizi bekliyor Prime Video'da. O yüzden özellikle daha klasik türde polisiye sevenler için Harry Bosch Los Angeles'ta bir polis dedektifi. Günümüzde geçen bir hikaye. Dediğim gibi daha böyle bir emniyet teşkilatı içerisindeki prosedürlerin ve değişik vakaların ve case'lerin çözülmesi ve takip edilmesi türünde başlıyor. Aslında ikinci sezondan sonra çok daha iyi bir ivme kazanıyor. Çünkü devam eden, birbirini takip eden bazı hikaye izlekleri de var. Bir taraftan gündelik hayatın akışını görüyoruz emniyet teşkilatı içerisinde. Harry Bosch birazcık kafasına dik giden, o klasik aslında polisiye kahramanlardan biri. Başrolde Titus Welliver var. Titus Welliver benim çok uzun süredir beğendiğim, çok beğendiğim bir oyuncu. Ama bence gerçekten Harry Bosch'la o kadar özdeşleşti ki kafamda, bu karakteri çok iyi canlandırıyor. Yan rollerde de çok kuvvetli gene oyuncular var. Lance Reddick.
İsmen bilmese de dinleyicilerimiz yüzünü gördüğünde ha o adam denecek bu. Pek çok filmde karşımıza çıkan karakter oyuncularından oldukça kendine özgü de bir yüzü var. O yüzden ben de diziyi izlememiş olsam da yüzü çok iyi tanıyorum. Tek bir rolden değil ama böyle bir 90'lar 2000'ler Hollywood evreninde olan insanlardan biri.
Ya orada da var, orada da var. Yani şeyde IMDb'yi açıp filmografisine baktığınızda aha oradaki de oymuş, buradaki evet. de buymuş dediğiniz kişilerden biri. Ama Harry Bosch karakteriyle artık unutulmaz bir yer etti bence. Özellikle dizini sevenlerinin aklında. Yine bu diziyle beraber bence ön plana çıkan bir de tabii burada The Wire'da da yer alan bir takım oyuncular var. Onu da söyleyeyim. Yine önde gelen oyuncularından bu dizinin Jamie Hector'da The Wire'dan. Lance Reddick. Evet. The Wire'dan, Fringe'de de oynadı. Günümüzde de hani farklı farklı rollerde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Sarah Clark keza öyle. Onun dışında Amy Aquino da çok iyi bildiğimiz oyuncularından biri. Aslında yani oyunculukların her biri çok çok iyi. Karakterler çok iyi yazılmış. Ben Bosch dizisinin çok iyi yazılmış bir polisiye olduğunu düşünüyorum. Hem karakterler arasındaki etkileşimden ortaya çıkan dramatik yapıt hem de her birinin kendine ait derinliği açısından. O yüzden ama benim için hakikaten nasıl denir? Bu güzel işin üstündeki krema ise filmin müzikleri. Çünkü Harry Bosch bir karakter olarak da Michael Connelly'nin yarattığı edebi karakter olarak da çok iyi caz seven ve caz dinleyen bir dedektif. Dolayısıyla filmin müzikleri de o caz şeyinden, atmosferinden çok etkilenmiş durumda. Çok iyi klasikler, çok iyi standartlar var. Ve onları yeni müzik seçkisiyle de çok iyi destekliyorlar. O yüzden ben bugün hazır böyle boşu fırsatını bulmuşken, istediğim kadar ölmüşken size bol bol da bu güzel müziklerden dinletmek istiyorum. Özellikle son dönemde yeni polisiye dizi izlemek isteyenler için hazırda bekleyen 6 sezonu var. Dediğim gibi 7. sezonu ve final sezonu da şu anda çekiliyor.
Evet, o zaman programın kalanında sizleri Bosch'un soundtrack'iyle baş başa bırakacağız. herkese iyi seyirler. Bu arada veda etmeden ufak bir hatırlatma da girelim. Bu pazar gecesi altın küreler veriliyor ve ödül sezonu artık son hızıyla ya da işte az hızıyla evlerden, oradan buradan, Zoom'dan başlamış oluyor. Bu pazar bir yerde değil, eskiden olduğu gibi öyle bir yandan yemek yenilen ve bol şampanya içilen bir ortamda değil. Tina Fey ve Amy Poehler Amerika'nın iki ayrı kıtasından ayrı ayrı sunuyor olacaklar. Ödül adayları da evlerinde olacaklar gördüğümüz kadarıyla. Bakalım bu yeni sezon ödül törenleri bu altın kürelerle başlayıp nasıl devam edecek?
Evet ya, neye benzeyeceklerini bilemiyorum. Geçen seneki törenler çok bir tatsızdı bence. Burada tabii Tina Fey, Amy Poehler ikilisi biraz cazip geliyor bana. Her zaman sevdiğimiz ikililer ama yine de online böyle bir şeyi, töreni izlemeye ilginç, cazip hale nasıl getireceklerini ben de merak ediyorum.
Özellikle de altın küreler bütün o şeyini, çekiciliğini herkesi aynı salona oturtup önlerine de şişe şişe şampanya koyarak kazandığı için genelde o da olmadığında bakalım ne çıkacak karşımıza diye insan merak etmeden edemiyor.
Evet, gece yarısı kalkıp ödül töreni izleme ritüelini özlemiş olanlar için de pazar akşamı için şimdiden saatlerini kurmalarını hatırlatmış olalım o zaman.
Evet, tekrar iyi seyirler.
İyi hafta sonları.
Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.